Mektup arkadaşım, ünzile uygun. Kesik kesik soluyarak kendimi tıpkı bir patates çuvalı gibi sandalyemi bıraktım. Henüz 27 yaşındayken kendimi 45 yaşında gibi hissediyordum. Başım ağrıyor, bacaklarım zonkluyordu. Halbuki bundan 15 dakika öncesine kadar 5 yaşında gibiydim. Oradan oraya koşturuyor, birilerini yakalamaya çalışıyordum. Sabah güne 27 yaşında başlayıp çocuklarla tekrar 5 yaşıma geri dönüyordum. O kadar oyunun üstüne şimdi de 45'lik ağrılarımla evin yolunu tutmuştum. Şehir içi minibüslerde 2 aktarma yaptıktan sonra nihayet evime ulaşmış, akabinde kendimi L koltuğuma bırakmıştım. Eşim daha eve gelmemişti. Aklımda acaba bugün ne yesek diye düşünürken uyuyakalmış olmalıyım ki telefonumun sesiyle irkildim. Gözlerimi ovuşturarak telefondaki mesajı okumaya çalıştım. Mesaj Kızılay'dandı. Bir süre sonra ekrana baka kaldım. Mesajı en az 5 defa okudum ve idrak etmeye çalıştım. Zira bedenim uyansa da beynim hala ayılmaya çalışıyordu ama mesajı doğru okumuştum. Kızılay'dan gelen bilgilendirme mesajı beni hem heyecanlandırmış hem de korkutmuştu. Mesajın içeriğinde öncelikle Kızılay'a yaptığınız düzenli kan bağışlarınızdan dolayı teşekkür eder, birçok hayat kurtardığınızı bilmenizi isteriz ve yapılan araştırmalar sonucunda kök hücre bağışçısı olmak istediğiniz göz önünde bulundurularak kan değerlerinize ve sizin DNA sarmalınıza uygun bir hastayla eşleşmiş olduğunuzu bildirmekten sevinç duyarız. Bağışınız bizim ve hastamız için çok önemli olacaktır. Daha detaylı bilgilendirme için gün içinde size ulaşacağız. Şimdiden sonsuz teşekkürler cümleleri yer alıyordu. Saat öğlen 3'ü geçiyordu. Hemen aramalarımı ve elektronik postamı kontrol ettim. Elektronik postamda da buna benzer daha detaylı bir ileti vardı ama henüz arama yapılmamıştı. Koltuğumda doğruldum, şaşkınlığım hala geçmemişti. Derken içimi bir korku kaplayıverdi. Göğsüm sıkıştı, sanki bir el kalbimi sıkıp bırakıyordu. Nasıl olacaktı bağış süreci? Ağrılı mı, acılı mı, kaç tüp kan vermem gerektiğiydi yeterli olması için? Ben Kızılay'a altı üstü 2-3 tüp kan verirken bile kendimi sıkar, bir an önce geçmesini beklerdim. Kan verdiğim gün aslında daha bana süreçle ilgili kısa bir açıklama yapılmıştı ama çoktan unutmuştum. Parça parça hatırladıklarımı birleştirmeye çalıştım. Çaresizce hatıralarımı bir kenara bırakarak daha doğru ve detaylı bir açıklama için emektar bilgisayarımın başına geçtim. Arama motoruna sadece Kızılay yazmam yetti. Ekranda beliren ilk linke tıkladım ve Kızılay'ın ana sayfasını tüm kızıllığıyla karşımda buldum. En altta yer alan kan hizmetleri butonuna tıkladım, oradan da kök hücre bağışı sayfasını açtım. Koca bir sayfa bağışın nasıl yapıldığı ve bağışı kimlerin yapabileceği konusunda bilgilerle doluydu. Hemen okumaya koyuldum. Öncelikle açıklamalarda kök hücrenin ne olduğu ve hangi hastalıklarda kullanıldığı yazıyordu. Kemik ineği kanserleri, lenfomalar, çeşitli organ kanserleri, kalıtsal anemiler, immün yetmezlikleri ve daha önce adını bile duymadığım ama insanların uğrunda ölüm kalım savaşı verdikleri nice hastalıkları okudum. Benzer birkaç açıklamayı da hızlıca okuduktan sonra nihayet bağış sürecine geldim. Derin bir nefes aldım ve sakince okumaya devam ettim. Anladığım kadarıyla iki tip bağış yapma şekli vardı. Kemik iliği ve periferik kök hücre yöntemi. Bunu doktor belirliyor, karar bağışçıya kalıyordu. Önce uyumun kesinleşmesi ve bağışçının sağlık durumunun anlaşılması için verilmesi gereken 3 tüp kan yeterli oluyordu. Ardından EKG, akciğer filmleri, idrar testleri yapılıyor ve bir sorun çıkmadığı takdirde bağışçının onayıyla işlemlere başlanıyordu. Rahatlatıcı olan kök hücre sadece kandan temin ediliyordu. Yazı yapılan tetkikler, görüşmeler, kan testleri gibi detaylı açıklamalarla devam ediyordu. Bunları okurken birden kanser hastaları belirdi gözümün önünde. Onların çaresizliklerini, çektikleri acıları, maddi manevi çöküşlerini düşündüm ve birkaç tüp kan vermekten korktuğum için biraz utandım. Ani ve uzun bir zır sesiyle zil çaldı. Kapıya koştum, eşim olmalıydı. Heyecanımı, kendimi sürekli telkin etmeye çalışmama rağmen geçmeyen korkularımı paylaşabileceğim tek insan gelmişti. Kapıyı açtım ve içeri geçtik. Bana söylediği ilk şey, "Sen iyi misin?" oldu. Nereden anlamıştı bir şeyler olduğunu? Gözünden hiçbir şey kaçmazdı zaten. Yüzümden mi anlamıştı acaba? Sahi, yüzümün hali nasıldı? Korkulu mu? Heyecanlı mı? Endişeli mi? Nasıldı? Vakit kaybetmeden anlattım her şeyi. Mesajlarımı, elektronik postalarımı gösterdim. Çok sevindi ve kesinlikle bunu yapmam gerektiğini söyledi. Onun varlığı yine bana her zamanki gibi güç vermişti. Şimdi ikimiz birden telefonun başında oturmuş, meraklı gözlerimizi telefonumuza dikmiş, çalmasını bekliyorduk. Bu heyecanlı bekleyiş, duvar saatimizin tiktaklarıyla perçinleniyor, bizi daha da sabırsızlandırıyor ve biraz da geriyordu. Tik tak, tik tak, tik tak. Derken telefonum çaldı. Ankara kodlu bir numaraydı. Hemen yanıtladım. Sağlık Bakanlığı'ndan aradığını söyleyen telefondaki ses bana kök hücre bağışı hakkında bilgiler vermeye, sürecin nasıl geçeceğini anlatmaya başladı. İş yerimden gerekli izinleri temin edeceklerini ve bu süreçte kesinlikle herhangi bir harcama yapmayacağımı, bütün masrafların Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağını anlatıyordu. Bağışımın hasta için hayati değeri olduğunu ve ömür boyu minnettar kalacağını söyleyerek bana hala bağış yapmak isteyip istemediğimi sordu cümlelerini tamamlarken. Derin bir sessizlik oldu. Telefondaki sesin nefes alıp verişleri bile duyuluyordu şimdi. Eşim meraklı gözlerini çevirmiş neler konuştuğumuzu sorarcasına bana bakıyordu. Gözlerimi kapattım, derin bir nefes aldım ve yanıtladım. Evet, kesinlikle bağış yapmak istiyorum. Ertesi gün hazırlanmaya başladım. Uçağım saat 3'teydi. Bütün ayarlamalar hemen yapılmıştı. Tek yapılması gereken benim yola çıkmamdı. En büyük üzüntüm eşimin yanımda gelmeyecek olmasıydı. O da çalışıyordu ve uzun bir süre izin alması mümkün değildi. Üzüntümü belli etmemeye çalışarak vedalaştım. Gözlerime bakarak bana ilk fırsatta yanıma geleceğini söyledi. Anlaşılan bunu yalnız yapmam gerekiyordu. 15 dakikanın sonunda nihayet banttan gelen valizimi yakalayarak Esenboğa Havalimanı'nın gelen yolcu çıkışına yöneldim. Dışarıya çıktım. Yüzümü yalayan ayaz içimi titretmiş ama hücrelerimin canlılığını hissettirmişti. Tüm bu soğuğa rağmen yılın bu zamanını çok seviyordum. Her yer ışıl ışıl kırmızı beyaza bürünmüştü. Süslemeler, ışıklar hepsi göz alıcıydı ve şehir bütün ihtişamıyla yeni yılı karşılamaya hazırdı. Ama bu ışıltıların, rengarenk süslemelerin içinde bir yerlerde birileri acı çekiyor, dört gözle gelecek bağışçıları bekliyordu. Bütün bu renk cümbüşü içinde birilerinin karalar bağlayarak hayatta kalma mücadelesi veriyor olması tüm bu fotoğrafla çelişiyordu. Az ileride beyaz bir kağıt üzerine yazılmış adımı görünce düşüncelerimden çabucak sıyrıldım. Beni karşılamak için bekleyen kişinin yanına giderek ve elindeki beyaz kağıdı göstererek "Beklediğiniz kişi benim" dedim. "Hoş geldiniz" diyerek hemen valizimi kucakladı ve beni arka koltuğa yönlendirdi. Karlar üzerindeki yolculuğumuz çok uzun sürmedi. Araba hastanenin önünde durdu. Şoför kapıma yöneldi ama o yetişemeden ben çoktan inmiştim. Valizimi tekrar kucakladı ve beni hastanenin giriş kapısına yönlendirdi. İçeri girdik. Şoför az ileride bulunan danışmaya doğru hızlandı. Danışmadaki iki kadına bir şeyler mırıldandı ve kadınlardan biri telefona yöneldi. Çok geçmeden ikinci kapıda beyaz önlüklü, güler yüzlü bir doktor belirdi. Beni odasına buyur etti ve masasının karşısındaki koltuğa oturttu. Doktor bey bağış sürecini, bu süreçte nelerle karşılaşabileceğimizi ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için hastaneye yatmam gerektiğini anlattı. Detaylı açıklamalardan sonra her şeyi kabul ettiğime dair bir kağıt imzalattı. Hastanede bana çok iyi bakacaklarını da ekledi. Eni telefon ahizesine giderken kapıda bir hemşire belirdi. Beni odama götürmek için geldiğini anladım. Doktor beni yolcu ederken tetkiklere yarın başlanacağını, bugün sadece dinlenmem gerektiğini söyledi. Ertesi gün heyecanla uyandım ve hemşireyi beklemeye başladım. İçimden bir türlü atamadığım o korku anlaşılan ilk iğneye kadar yakamı bırakmayacaktı. Hemşire geldi ve tetkikler için beni kan alma merkezine götürdü. Öncelikle kontrol amaçlı 3 tüp kan alındı. Bu ilk adımdan sonra o çocukça, yersiz korkularım nihayet yakamı bıraktı. Artık beni hiçbir şey korkutamazdı. Daha sonra kan ve idrar testleri, röntgenler derken artık benden kök hücre için kan alınmaya başlanmıştı. Bu süreç beni biraz halsiz bıraksa da durumumdan gayet memnundum. Üçüncü gün hemşireye kim için bağış yaptığımı sordum. Benim neredeyse DNA ikizim olacak kişiyi çok merak ediyordum. Fakat hemşire hastanın sadece yaşını, cinsiyetini, hastalığını söyleyebileceğini ve gizlilik gereği sadece bu kadar bilgi verme yetkileri olduğunu belirtti. Bense aldığım ilk mesajdan bu yana onunla tanışmak için yanıp tutuşuyordum. Hemşire bağıştan sonraki ilk 2 yıl boyunca özel bilgiler içermeyen karşılıklı mektuplarla yazışabileceğimizi söyleyince hemen ondan kağıtla kalem rica ettim ve hafif titreyen parmaklarımla bir an önce onunla iletişime geçmek için kalemimi oynatmaya koyuldum. Hemşireye ne yaşını, ne cinsiyetini, ne de hastalığını sormuştum. Artık bunları ne merak ediyor ne de önemsiyordum. Önemli olan tek şey onun benim bağışlarımla hayata tutunacak olmasıydı. Merhaba, ben DNA ikizin. Senin için bağışta bulunuyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Seni o kadar çok merak ediyorum ki o yüzden sana bu mektubu yazmak istedim. Cevap vermek zorunda değilsin. O kadar derdinin içinde seni yormak istemem. Sadece artık daha iyi misin onu merak ediyorum. Sana umut olabildiysem ne mutlu. Sevgilerle, DNA ikizin. Gerçekten de ona uzun uzun yazıp onu yormak istemedim. Mektubumu mümkün mertebe kısa tutmaya çalışarak yolladım. Daha mektubum yola çıkmadan cevap vermek zorunda olmadığını bilmeme rağmen içten içe gelecek cevabı beklemeye başlamıştım bile. Hemşire ertesi gün elinde bir zarfla gelince heyecanla elinden çekip aldım. Bu kadar çabuk olmasını beklememiştim açıkçası. Anlaşılan çok yakınlardaydı ve bu benim şansımdı. DNA ikizim mi? Çok komikmiş ama benim ikizim yok ki. Nasıl ikiz olduk biz? Çok mu benziyoruz yani? Yüzlerimiz aynı mı yoksa? Merak ettim şimdi. Keşke görüşebilsek ama izin vermiyorlar. Kaç defa sordum. Hatta ağladım bile. Ama yine de olmaz dediler. Hem ben çok iyiyim, merak etme. Ve sana çok teşekkür ederim. Seni bulduğum için çok şanslıyım. Kocaman öptüm DNA ikizim. Hihihi. Sadece bu 4 satır beni hipnotize etmiş gibiydi. Kağıda baka kalmıştım ve engelleyemediğim gözyaşlarım kağıdı boydan boya ıslatmıştı. Daha önce bu kadar karmaşık duygular hissettiğimi hiç hatırlamıyordum. Çünkü bu cümlelerin küçücük bir çocuğun ağzından çıktığı o kadar belliydi ki. Yanındaki refakatçisi ağzından dökülenleri olduğu gibi yazmış, bu cümlelerin büyüsünün bozulmasını istememişti. Bense bunu gerçekten hiç beklemiyordum. Hastanın çocuk olabileceğini hiç düşünmemiştim. Bütün günümü bıcır bıcır çocuklarla gülü oynaya geçiren ben, Merve öğretmen, bir çocuğa yakıştıramamıştım kötü hastalığı. Ama o her şeye rağmen iyi olduğunu söyleyip kağıda gülücükler saçmış, en altta da kocaman bir kalp çizmeyi bile ihmal etmemişti. Umutluydu, canlıydı, gülüşleri sıcacıktı. Küçücük bir çocuğa umut olduğum için asıl şanslı olan bendim aslında. Kendimi bir kahraman gibi hissedip yatağımda doğruldum ve hemşireden yeni bir kağıt rica ettim. Artık bir mektup arkadaşım vardı. Ona hiç yorulmadan her gün yazacak, sadece nasıl olduğunu soracaktım. Ve o kim bilir bana neler anlatacaktı. Yüzümde kocaman bir gülümsemeyle mektuplaşma zincirimizin adımını attım ve ikinci mektubu yazmaya başladım. 3 haftanın sonunda bana varlıkları mutluluk veren hafif ağrılarımla taburcu oldum ve işlem sonlandı. DNA ikizim için gerektiği kadar kök hücre bağışlamıştım. Öğretmenlik yaptığım ve eşimin beni 4 gözle beklediği Şanlıurfa'ya geri döndüm. Mektup arkadaşıma yazmayı hiç bırakmadım. O da bana her gün neler yaptığını, annesinin onu nerelere götürdüğünü ve babasının ona hangi oyuncakları aldığını anlatmaktan hiç yorulmadı. Nihayet 1 yılın sonunda hastalığından tamamen kurtulduğunu anlattığı mektubunda birkaç damla leke vardı. İnci gözyaşları olmalıydı bunlar. Ben de çoğu kez ıslatmıştım onun mektuplarını ama bu kez mutluluktan olması sevinç vericiydi. 2 yıl boyunca birbirimize kalpli, yıldızlı, bol resimli, mis kokulu mektuplar gönderdik ta ki bugüne kadar. Bu sabah en güzel kıyafetlerimi giydim, saçımla en az 1 saat uğraştım. Kendimi hazır hissettiğimde onun için alıp güzelce paketlediğim Küçük Prens kitabını çantama yerleştirdim. Tanıştıktan sonra eğer isterse ona Küçük Prens kitabını okuyacaktım. Yıldızlar kimin? Ne bileyim ben, hiç kimsenin. Öyleyse benim. Çünkü bunu ilk akıl eden ben oldum. Antoine de Saint-Exupéry. Şimdi, bütün yıldızlar bizim de artık.